Ayrım 10. Falls Anıları. Jerry Adams. Sayfa 103. Deja vu. For this Edward Fitzgerald died, and Robert Emmet and Wolf Tone. All that delirium of the brave. Bundan dolayı öldü Edward Fitzgerald ve Robert Emmet ve Wolf Tone. Cesaretin çılgınlığı mıydı bütün bunlar? W. B. Yeats. Yaşlı adam park yolu anılarına iyice daldı ve kanepenin üzerine sırtını dayayarak yerleşti. Demek ki 20'leri öğrenmek istiyorsun diye konuştu. Dantelli perdelerin arasından, saksılardaki sardunyaların ötesindeki yarı yıkık gri caddeye gözlerini dikerek. Bir perşembe gecesiydi. Kendini pazartesi günü gitmeye ayarlamıştı. Cumartesi günü gitmemi istediler fakat ben onlara kendi uygun zamanımda gidebileceğimi söyledim. Bu yüzden pazartesi gidiyorum. Bundan sonraki durağım Milltown olacak. Bizden fazla kalmadı biliyorsun. Ben burada doğdum. Ümidim yine burada gömülürüm. İçini çekti ve sessizliğe gömüldü. Sonra kararını verdi. Ölmekte olan ateşi ustalıkla hayata döndürdü. Park yolu tahtalarını yeni doğan ateşe atıverdi ve elime yıpranmış bir fotoğraf albümü tutuşturdu. Bunlar ben ve arkadaşlarım. Hemen yakındaki köşenin civarında ahırlarda çalıştık. Buranın bütün çevresinde ahırlar vardı biliyorsun. Gördüğün en ufak saha veya avlu neredeyse bir ahırdı. Leeson caddesindekilerden birinde bir inek sürüsünü ve Kıbrıs caddesinin çevresinde bir domuz sürüsünü hatırlıyorum. Birçok insan aynı zamanda tavuk besliyordu. Şu Jimmy bak, seyyar satıcılık yaptı. Atını Balaklava caddesinde tutuyordu. Ben Sevastopol caddesindeydim. Gece ve gündüz ahırları temizlerdim. Ve bu da Paddy. Kısa ve kıllı parmakları onu diğerlerinden ayırıyordu. Paddy'nin cenaze töreninden beri Jimmy'yi görmedim. Şimdi Twinbrook'ta kızıyla beraber kalıyor. Kendisine kalsa yolun aşağısında kalmayı tercih eder. Paddy, Ross Caddesi'nde atlara baktı ve sonra Kinahan'da çalıştı. Şu bizim Şan, Birleşik Devletlere gitti. Geri gelse şimdi buraları tanıyamaz. Bilirsin ben, Jimmy, Paddy ve Şan küçük birer delikanlıyken Falls bizim için büyük bir yerdi. İnsanlar bugünlerde yaşamlarının farkında değiller. Bugün olduğu gibi o zaman da sorunlarımız vardı fakat komşular iyiydi. Hasta mı yoksa yaşlı mı, sarhoş mu, ayık mı diye komşularımızla ilgilenirdik. O günlerde yaşamı sürdürmek için araba yükü yemeye gerek yoktu. Solmuş fotoğrafların arasından sayfaları çevirirken sadece başka bir sigara yakmak için durdu. Büyük babanı tanırdım biliyorsun. Cumhuriyetçiliğe geçen Adams'ların ilkiydi. O Elliot'lar ve Begley'ler. Paddy Begley, ninenin ağabeyi, usta bir boksördü. Boyd adı altında dövüştü. Herkesin onu Boyd Begley olarak tanımasının nedeni de buydu. Gerçi sen bunu hatırlayamazsın. Onun İrlanda şampiyonu Kenny Webb'le dövüşünü hatırlıyorum. Şuradaki benim annem. Bu evde 9'umuzu birden yetiştirdi. Geride kalan tek benim. Bana her zaman ben evlenip bir yuva kurana kadar mutlu olmayacağını söylerdi. Tamam, yuva kurdum işte, diye güldü. Fakat asla evlenmek için uğraşmadım. Ah, o zamanlarda güzel anılarımız oldu. Bilirsin, her kapının önünde büyük taşlar olurdu ve yaz akşamlarında kadınlar ara sıra kapılarının önüne çıkıp havzi oynarlardı. O zamanlarda caddeler kaldırım taşı döşeliydi ve motorlu araçlar yoktu. Kömürcü, ondan taşla karışık kömür alırdık. Sütçü, seyyar satıcı ve bunlar gibi hepsinin atları ve arabaları vardı. Sütçümüz büyük bir ölçekle sütleri testilere boşaltırdı. Çok zaman önce testiyle süt ve damacana ile yayık ayranı alırdım. topak topak krema ve üstünde yüzen tereyağıyla gerçek yayık ayranı. Bütün kadın milleti fırın işinden anlardı. Aynı zamanda çarşı ekmeğimiz için kuponlarımız vardı veya arada sırada Barney Hughes'un taktis ekmeklerini yerdik. Fakat daha çok annem bana tepside şeker pekmezi peksimeti ya da soda peksimeti, arpa pidesi veya buğday ve patates ekmeği kızartırdı. Patates ekmeği veya ekmek pudingleri bizim için özel bir zevk kaynağıydı. Bütün bu yiyecek hakkındaki konuşmalar karnımı acıktırıyor. Şimdi iyi bir adam olup içeri git ve bize bir bardak çay kap. Rafta ekmek de var. Dağınıklığı aldırma. Burası Maggie Marley'in yerinin yer değiştirmiş hali. Burada yaptığım hiçbir şey beni rahatsız etmiyor. Gerçekten neden canımı sıkayım? Küçük mutfağın altını üstüne getirip aranırken o yine sessizliğe gömüldü. Ben de büyük taş lavabonun içinde kapları çalkaladım ve çayı demledim. Biliyorsun diye sesini yükseltti. O günlerde bütün bu sözde konforların hiçbiri yoktu. Radyo yoktu ya da birkaç tane vardı. Başlangıçta bütün alıcılar kristaldi ve hepsi ya da en azından bu çevredekiler İrlanda radyosuna ayarlıydı. Televizyon da yoktu. O bir beladır. Kendi eğlencemizi kendimiz yapardık. Hayır, hayır. O zamanlar her şey daha basitti. Anlıyorsun, değil mi? Çay, bir tabak ekmek ve tereyağıyla döndüm. Bunu görüyor musun? Diyerek kahve masasını işaretledi. İşte bir tane beyazlatılmış masa ve dört tane de temiz sandalyemiz var. Babamın bir koltuğu vardı, evdeki yegane koltuk oydu. Burada dururdu, ateşin yanında, şimdi bulunduğum yerde. Bütün evlerde fırın ve ocak yanlarında yemek pişirmek için kullanılan delikli gaz halkaları vardı. Elektrik ışığı yoktu. İki tane lüks lambası bulunurdu. Merdivenlerin üstünde ve kapkaçakların bulunduğu, yıkandığı odada mum kullanırdık. Burada yiyecekler ve bazen de bir parça giyecek için bir yüklük vardı, hepsi bu kadardı. Üst katta ve arka odada büyük iki kişilik karyolalar dururdu. Ayaklar ve başlar uçuca uyurduk. Beş kişi arka tarafta ve annem ve babamla beraber iki kişi de ön tarafta yatardı. Kathleen ve Enamız caddenin aşağı tarafında nineleriyle beraber yatarlardı. Ön kapının dışında gaz lambası vardı. Hala izini görebilirsin. Onu 2-3 yıl önce söktüler. Işığı altında okunabilirdi. Yerler çiniydi. Her hafta sonu annem ve kız kardeşlerimle burada büyük bir telaş yaşanırdı. Yerler ve mobilyalar ovulur, pirinçler parlatılır, ızgara kurşunla karartılırdı. Fakat sanırım bütün bunları dinlemek istemiyorsun. Aklımın yolda olduğunu düşünüyorsun. Görüyorsun gelen giden yok. Çok okuduğum halde. Senin tam olarak duymak istediğin neydi? Çayını yudumlayıp bir ekmek parçasını çiğnerken gözlerini bana dikti. 20'lerdeki problemlerin ne olduğunu mu bilmek istiyorsun? Ah şimdi, dedi kıkır kıkır gülerek. Umarım dinlemek için vaktim boldur. Sana anlatabileceğim birçok hikaye var, hepsi de seni sarar. Fakat muzip bir tavırla sustu. Kimle konuştuğunu asla bilemiyorsun. Bugünlerde çok dikkatli olunamıyor. Sonra rahatsız olmama gülerek, sadece seni kandırıyorum. Gerçeği söylemem gerekirse kendimi bir parça tarihçi olarak görüyorum. Sana alabileceğin kadar gerçekleri ve figürleri anlatabilmem için önce aklımı bir toparlayayım. Acelem yok demiştin, değil mi? Pekala, Birleşik İrlandalıların şeker evi girişinde kurulduğunu biliyor muydun? Her türden meşhur insanlar Belfast'a geldi. John Mitchell, Daniel O'Connell, Thomas Francis Meagher, Michael David. Hepsi hakkında okurdum. Henry Joy, Russell, kimse onun nereden geldiğini bilmezdi. Jamie Hope, Orr, Harry Monroe ve geri kalanları şeker evi girişinde toplanırlardı. Henry Joy'un ailesi, McCracken'lar, Belfast'taki bazı pamuk ve keten fabrikalarının sahibiydiler. Henry Joy, Corn Market'te idam edildi. Hafızam beni yanıltmıyorsa bir süre Dublin'de gözaltında kaldı. Sonunda onların hepsi ya idam oldular ya da sınır dışı edildiler. Daha çok Presbiteryendiler. İnsanların böyle değişmesi komik. Şeyler asla değişmez bilirsin, sadece insanlar. Tekrar ateşi karıştırdı, sonra sonuçtan memnun bir halde arkasına yerleşti ve devam etti. Neyse, ben genç bir çiftçiyken bizim de sıkıntılarımız vardı. Bugünlerdeki gibi kötü olmasa da bizi aynı şekilde rahatsız etmeye yetiyordu. Annemi geceleri burada, bu şöminenin önünde oturup Fenianlar hakkında konuşurken hatırlıyorum. Onların bir kısmı eski bir cumhuriyetçi bölgesi olan Milltown'daki bir anıtla hatırlanmakta. Şimdi bekle bir saniye. İşte William Harbinson tam bir büyük adam. Kuzey Kraliçe Caddesi'ndeki barakalara yerleşmiş olan Antrim Milisi'nde alay sancağını taşıyordu. Biliyorsun Fenianlar İngiliz ordusuna sızmışlardı. Bugünlerde böyle bir şans yok. Neyse, Harbinson Belfast cezaevinde öldü. Sadece 44'ündeydi. Antrim kontluğunda gömüldü. Sanırım Ballinderry'de Milltown'daki ilk anıt onun anısına dikildi. 1937 yılında havaya uçuruldu. Bu anıt aynı zamanda 20'nin üzerindeki Protestan Fenian, bu bir çelişkidir. İnsanlar bugünlerde herhalde cehalet asalet doğurur derler. Dahil 70'in üzerinde başka kişiyi ve beklenen bir gücün parçası olarak Amerika'dan gelen bazı Yankileri de anmaktadır. Onların da sonları aynı şekilde Belfast cezaevi oldu. Biliyorsun 1846 yılında inşa edilmişti. Başka bir sigara yaktı. Hatırlıyorum 1919 yılında bütün özerklik tartışmalarıyla beraber haftada 44 saat için büyük bir grev olmuştu. Gaz işletmesi ve de elektrik ki bizi etkilemedi, tramvaylar durdu ve fırınlar, hatta fabrikalar bile çalışmadı. Güzel gemi Lalibel'de artık daha çalışmayacağız, 44 saatimizi alana kadar çalışmayacağız diye şarkı söylerdik. Sonra Carson, Orange Man'i harekete geçirmeye başladı. Bu durum sorunların içinde doğdu ve o günden beri de hep sorunlara neden oldu. Hiç Ned Trodden diye birini duydun mu? Pekala, Ned'in Falls'da bir berber dükkanı vardı. Numara 68. IRB'de ve 20'lerde Sinn Féin'de önde gelen biriydi ve IRA. Ned'in dükkanında toplantılar gerçekleştirirdi. 1920'nin sonuna doğru bir gece Broadway'de yolun üstünde iki aynasız vurularak öldürüldü. O günlerde birlikler uğrak yeri olarak Beehive Barı'nı kullanırlardı. Dipnot, özel birlikler, Ulster Özel Polis Teşkilatı Kasım 1920'de İngiliz hükümeti tarafından kuruldu. 1922 ortalarında RUC kurulana kadar Kuzey hükümetinin ana gücüydü. Özel birliklerin tam gün çalışan A gücü ve yarım gün çalışan B ve C kısımları vardı. A ve C birlikleri 1925 yılında tasfiye edildi. B birlikleri 1970'e kadar görevde kaldı. Her neyse sabahın erken saatlerinde Ned'in kapısı çalındı ve Ned kim o diye seslendiğinde aldığı cevap askeri arama oldu. Bu o zamanlar bugün olduğu gibi olağanüstü bir durum değildi. Böylece evin oğlu genç Eddie aşağıya indi ve kapıyı açtı. Dışarıda senin tahmin ettiğinin aksine yüzlerinin her tarafını karaya boyamış, elleri tüfekli dört adam duruyordu. Eddie hızla kapıyı çarpmayı denedi fakat onlar içeri doğru yüklendiler ve merdivenlerden yukarıya doğru yönelirken ona ateş açtılar. Sonra mutfağın her tarafına gaz döktüler ve aileyi yakıp yok etmekle tehdit ettiler. Sonunda yapacaklarını yaptılar ve Ned'i aşağıya, arka avluya götürüp vurarak öldürdüler. Aynı zamanda kolunu da iki yerden kırdılar. O gece iki kişiyi daha aynı şekilde katlettiler. Biri Sean Gaynor'dı. O da bir gönüllüydü ve O'Connell'ın Hurling kulübünde oynuyordu ve diğeri de Sean McFadden'dı. Onların ikisi de Springfield yolunda oturuyordu ve olaydan polisler sorumluydu. Clonard bahçelerinden gönüllü Don Duffin ve erkek kardeşi Pat de aynı kaderi paylaştılar. Bu olaydan ve okulu terk etmemden çok geçmeden ben de ilişki kurdum. Onların gömüldüğü günü çok iyi hatırlıyorum. O hafta evin dışına güçlükle çıkabildik. Misilleme ve benzeri olaylar nedeniyle insanlar bir dereceye kadar ürkmüştü ve B timleri ya da polisler gelecek diye kapı çalmalarından korkar haldeydiler. Yaşlı hasta bir adam Varna Caddesi'nde bu şekilde öldürüldü. Şüphesiz İRA da aynı şekilde bir aylık karşılık verdi. Fakat onlar sayıca çok fazla geliyorlardı ve bölünmüşlük milliyetçilerin önünde öylesine engeldi ki İRA zamanının büyük bir kısmını bölgeleri korumaya ve insanların güvensizliğini dağıtmaya ayırıyordu. Yanındaki minderden bir parça tüyü koparırken bir an sustu. Sonra gülümseyerek devam etti. Raglan Caddesi'ndeki pusu bir istisna tabii ki. Bir askeri kamyon Raglan Caddesi'nde belirdi ve pusuya düşürüldü. Kendi adıma bunu çok net hatırlamıyorum. Sadece silah seslerini ve sonra da bölgedeki konuşmaları duydum. Eğer varsa da görüyorsun, ölü ve yaralı konusunda bile sana bir şeyler söyleyemiyorum. Kafam ötelerde. Çok sonralarını iyi hatırlıyorum. Serbest pansiyonların yönetiminden sorumlu Huey McMenemy, bana Raglan Caddesi'ndeki pusu nedeniyle başları derde girip de pansiyon için başvuranların gerçekten orada olmuş olsalardı, askeri kamyonu, polisleri ve her şeyi yok edeceklerini anlatmıştı. Özellikle Ballymacarret gibi yerlerde her bölgenin Orange Man'e karşı gözcüleri olmak zorundaydı. Bu küçük yer birçok kez saldırıya uğradı. Bir İRA gönüllüsü olan Murtagh McAstoker'ın cenaze törenini hatırlıyorum. Katliamlar sırasında vurularak öldürülmüştü ve cenaze töreni muazzamdı. İngiliz ordusu cenaze kortejini dağıtmak için zırhlı araçlarını yaşlı insanların arasına sürdü. Buna rağmen başarılı olamadılar. İRA'nın bir atış müfrezesi bulunuyordu ve mermiler Milltown'daki mezarlığın üzerine ateşlendi. Bu sorunların başlangıç dönemlerinde olduğu gibi bütün geceler Orange Man'e karşı Clonard Kilisesi'nin çevresinde nöbete yatardık. Biliyorsun güneyde de aynı şekilde savaşmış buralı insanlar vardı. Sean O'Carroll Gibson Caddesi'nde yerleşmişti. Ailesi ilk olarak Kildare'deki Selbridge'den gelmişti ve burada büyüdükçe gönüllülere karışır oldu. D kampanyasının OC'si olmuştu. İrlanda dilinin büyük ustası. RD'ye orada dil öğretmek için gitti ve kahverengi beneklilerin misilleme ateşinde vurularak öldürüldü. Milltown'a gömüldü ve ölümünden sonra da RD'de bir caddeye ismi verildi. Ve sonra Norfolk Caddesi'nden Sean McCartney vardı. Cavan Kontluğundaki Belfast Havacılık Kolu'nda aktif bir serviste görevliydi. Lapindoff Dağları'nda İngiliz ordusu ile girilen şiddetli bir çarpışma sırasında vurularak öldürüldü. Dışarıda yağmur kendisine avuç dolusu camlara çarpıyordu ve dikkatimizi sıcak odamızın ötesine gri gökyüzüne çekiyordu. Yaşlı adam yorulmuyordu. Joe McKelvey'in Kıbrıs Caddesi'nden olduğunu bilmiyor musun? Hemen şuradaki köşenin civarından. Joe'nun babası RIC'de çavuştu ve baba Springfield yoluna tayin olduğunda aile burada yaşamaya başladı. Babası öldüğünde Joe, Fianna'da ve daha sonra da Ira'da aktif hale geldi. Sonuçta da 3. Kuzey bölümünün OC'si oldu. 1921'de anlaşmanın bozulmasından sonra Liam Lynch'e kurmay başkan yardımcılığına atandı ve bir dönemde kurmay başkanı olarak görev aldı. İngilizler serbest pansiyonerlere, oradaki Ira garnizonuna saldırmaları için ödünç silah verdiğinde 4 mahkemelerde yakalandı. Ve ondan sonra ne olduğunu iyi biliyorsun. Rory, Liam, Dick ve Joe bir suçlama ve yargılama olmaksızın 1922 yılında Temiz Başlangıç Festivali'nde serbest pansiyonerler tarafından Mountjoy cezaevi avlusunda vurularak öldürüldüler. Joe'nun bedenini 2 yıl sonra evine getirdik. İdam edilen 4 adam İrlanda'nın ayrı ayrı kentlerindendi. Bu İrlanda'nın tarihinde kara bir gündü ve ayrıca çok da uzun zaman önce değildir. Sonra iç savaşın ardından olaylar sakinleşmeye başladı. En azından yüzeyde. Yıllar sonra hapishanelerde göz altında ve mahkum olmuş insanlar vardı ve her yerde büyük bir yoksulluk görülmekteydi. Yaklaşık 4,5 yıl süren geceleri sokağa çıkma yasağı 1924 yılında kaldırıldı. Darbelenmiştik fakat yenilmemiştik ve onlar bunu biliyordu, böylece aman vermediler. Savaş nedeniyle yerlerinden olmuş kadın, erkek ve çocuk, değişik bölgelerden insanlar, Kuzey hükümetince baskı altına alındılar ve Dublin tarafından terk edildiler. Evet evlat, işte. Uzun ve sessiz geçen bir dakika kadar bana baktı ve devam etti. Yirmiler böyleydi. Bugünlerde Dublin'deki kalabalıklar, İrlanda'nın Dundalk'ta durduğunu sanıyor. Sahip oldukları özgürlük her neyse ve ben Thatcher'a diz çöküp alınlarını yere değdirerek hürmet ettiklerine göre söylendiği kadar çok olduğuna inanmıyorum. Kuzey halkı pahasına elde edilmeseydi çok daha azını alırlardı. Kuzey başladı, kuzey devam ediyor. Tanrı kuzeyi korusun. 30'lar ve 40'lar nasıldı diye sordum. 30'lar ve 40'lar. Beni görmek için yeni evime gelirsin ve ben sana o günleri anlatırım. Bugün yaşlı biri için çok fazla hatıra karıştırdık. Hayatımdan zevk almadım anlamına gelmez bu. Benim de çok uzun dönemlerim olmuştur ve hiçbirinden pişmanlık duymuyorum. Fakat çok fazla konuşmaya alışkın değilim. Gelecek çarşamba uğra. Adresim sende var, değil mi? Pekala. Ben de o zaman yerleşmiş olurum ve senin için eski defterleri karıştırırım. Tamam. Dışarı kendin çıkabilecek misin? Bu eski evden taşınma düşüncesi beni neredeyse parçaladı. Hadi şimdi git ve yaşlı bir adamın sızlanmalarını aldırma. Onu ateşin başında sandalyesinde bıraktım ve kapıyı ardımdan kapattım. Onunkisi caddede kalan tek evdi. Geçerken camına vurdum ve o da bana gülümsedi ve neşeli bir şekilde el salladı. Nakliyeciler pazartesi günü onu bu şekilde buldular. Ölü bir ateşin yanında sandalyesinde oturup, sardunya saksılarının ötesindeki, dünyaya geldiği yarı yıkık gri caddeye, dantel perdelerin arasından cansız gözlerle bakarken. 10. ayrımın sonu, sayfa 113.